Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilim arttı ve bazı iddialara göre nükleer bomba her an patlayabilir. Bu biraz fazla mı sansasyonel geldi? Gelmesin, çünkü bu konu Batı'da da çok sık tartışılıyor artık ve benim geçenlerde izlediğim bir YouTube kanalında muhalif Rus uzmanlardan birisi öyle diyordu. Yani artık bu nükleer bomba kullanılacaksa bugünlerde kullanılabilir. Çünkü Rusya'nın açıklamalarına göre, eğer bu açıklamalar mantıki devamını da getirecek gibi ise, şimdi Ukrayna Rusya'nın kendi toprağı ilan ettiği yerlere saldırıyor. O zaman Ruslar da biz buna karşı nükleer de kullanabiliriz dediler. Bu saldırılar olduğuna göre her an bu bomba patlayabilir diyorlar. Öyle mi, değil mi? İhtimaller nedir? Bunu biraz sonraki yayında ele almaya çalışacağız. Onun dışında neleri ele alacağız? Amerika Birleşik Devletleri'nin bu nükleer konusundaki tavrını ve Putin'e yönelik, ne diyelim, bir karşı uyarısını, karşı tehdidini ele alacağız. Bu söylentiler çok yoğunlaştı. Elimizde bir belge yok ama Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Kremlin'i uyardığı, hatta karşı atağa geçerek bir tür ürkütmeye çalıştığına ilişkin çok şey var. Onun dışında Moskova'da bu ilhak törenleri düzenlendi. Bir bayram havası yaşanıyor Moskova'da ama Ukrayna'da biraz farklı durum var. Ukrayna'da Rusya birliklerinin geri çekildiği bölgeler var ve Rusya'ya katıldığı, daha geçenlerde katılan bazı bölgelerin Ukrayna tarafından geri alınması var ki çok ilginç. Ve bunun devamında da Rusya ordusunun, eskiden gizlice kulislerde eleştirilirdi ve de iddia diye söylerdik ama açıktan aleni eleştirildiği bazı durumlar yaşandı bu son 3-4 gün içinde. Kimler eleştirdi, ne dedi, bu Kremlin'de nelere yol açabilir, buna da değineceğiz. Ve tabii bir başka maddemizde bu büyük soru işaretleriyle kaplı bir konu, doğalgaz boru hatları 26 Eylül'de hemen hemen aynı anda 3 hatta bir şey oldu, sızıntı oldu. Sabotaj mı, değil mi, onunla ilgili iddialar ne, bunu konuşacağız. Ve programın sonunda da Erdoğan'ın bugün için artık Putin'in neredeyse yalnızlaşan Putin'in tek dostu olarak kaldığını, bu yoldaki iddiaları ve bunun nedenlerini, dayandığı tezleri ortaya koyacağız. Şimdi yayına başlamadan önce, demin anons ettiğim konulara geçmeden önce, her zamanki gibi tavsiyemizi yapalım ve YouTube, T24'ün YouTube kanalına abone olmanızı hatırlatayım. Aynı zamanda eğer yayınları beğeniyorsanız beğen butonuna basmak da çok zor değil. Farklı görüşleriniz, eleştirileriniz, önerileriniz varsa görüşünüzü yazabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Bunları da söyleyeyim ve bugünkü gündem epeyce yüklü. Hemen bu nükleer ve diğer tartışmalarla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son dönemindeki gelişmeler, son bir haftalık gelişmeler, o konuya geçelim. Evet, şimdi geçen hafta biliyorsunuz iki önemli kararla ilgili yayın yapmıştık. Putin'in aldığı ve savaştaki gerilimi artıran iki önemli kararı vardı. Neydi bu? Birincisi seferberlik kararı, kısmi denilmişti gerçi. Seferberlik ama Rusya'yı epey karıştıran bir olay oldu bu. İkincisi de bu 4 Ukrayna bölgesinin artık Rusya topraklarına resmi olarak katılması işlemleri. Şimdi seferberlik konusuna gelirsek, bununla ilgili bugünlerde bir takım veriler açıklandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu dedi ki biz 200 bin civarında, ondan biraz daha fazla insanı orduya kattık, seferberlik kapsamında çağırdık. Zaten hedefledikleri sayı 300 bindi. Ama tabii kulislerde bu aslında resmi bir şey. Gerçekte Kremlin 1 milyon 200 bin kişi almak istiyor da bu işte Putin'in kararnamesinde yazılmayan bir satır var. Orada yazıyor falan türünden karışıklıklar var. Bir de seferberliğin esas kendisi karışık. Hastalar, yaşlılar vesaire, bunlar da alındı. Bunların bir kısmı iade edildi, bölgelerine geri döndürüldü ve Putin her ne kadar özür dilemese de, özür dilenmez tabii, hele bir de savaş zamanında büyük devlet özür diler mi hiç? Ama yanlışlıklar yapıldı. Yanlışlıklar telafi ediliyor diye yüzlerce insanı da geriye evlerine gönderdiklerini söylediler. Ama yapılan yanlışlar ya da sorunlar bununla bitmiyor gerçekten. Çünkü bazı yerlerde askerlerin, yeni askerlerin yanlarına alması gereken şeyleri de kendilerinin gidip satın alması gerekiyormuş. Orduda, koca Rus ordusunda bunlar yokmuş. Pek çok malzeme yokmuş şeyleri, haberleri de. Çok yoğun gerçekten. Şimdi bu Rusya'yı bilmek biraz da böyle bir şey olsa gerek. Devasa bir ülke. Çok iddialı, dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Dünyanın ikinci ordusu deniliyor ve bir taraftan Ukrayna ordusuna karşı ciddi başarısızlıklar oldu. Özellikle son aylarda ve son haftalarda. Hatta son günlerde, onu biraz sonra geleceğiz. Diğer taraftan bu tür şeyler orduya alınmada olsun. Ordunun stratejisinin stratejik ilerlemesinin saptanması, hattın saptanması ve uygulamasındaki yanlışlar, ki o yanlışlar karşı eleştirileri de Kremlin içine kadar taşıdı, Rusya içindeki eleştirileri, onlara geleceğiz. Böyle paradokslarla dolu bir yer Rusya. Bunu bilmek gerekiyor. Bazı arkadaşlar, şimdi bakıyorum, bir takım ideolojik yaklaşımlarla bazı şeyler açıklamaya çalışıyorlar. Bu Kremlin'in harekatında etnik bir takım unsurları, ulusların kaderini belirleme vesaire, bunlar diyorlar, ama şunu aslında verebilsek keşke herkese. Rusya bugün öyle bir durumda ki, Putin yönetimi, bu uluslar, etnik konular falan filan değil. Bunlar gerekçe yapılarak ilerleniyor. Rusya'nın hedefinde Kiev var. Rusya'nın hedefinde hemen hemen Rusların çok az olduğu, hiç bulunmadığı diyeceğim, batı tarafı var Ukrayna'nın. Lviv var, veya Lviv Ukraynaca. Ve daha fazla belki de genişleme çizgisi var. Ve Rusya'da baştan şaka olarak başladı, ama bugün en sık konuşulan şeylerden biri de ne biliyor musunuz? İmparatorlukların sınırları yoktur. İmparatorlukların ufukları vardır diye. Ben ilk duyduğumda irkilmiştim tam da bu savaş sırasında, ama Rusya'da bir imparatorluk hevesi var. Bunun da anlaşılması, bilinmesi çok önemli Rusya'nın paradokslarını anlamaya çalışırken. Şimdi sonuçta Rusya daha önceden Kırım'ı almıştı, 2014'te ilhak etmişti. Şimdi bu bölgeler, yani %15 civarı bu dört bölge, Kırım'ı da katarsak Ukrayna'nın 1/5'ini elinde tutan durumda. Ve bundan sonra da bu yeni aldığı dört bölgeyi kendi toprağı olarak gördüğünü söylüyor ve buralara karşı atak, saldırı kabul etmeyiz diyor. Her türlü silah kullanırız, nükleer de kullanırız diyor. Gelelim buradan başlıkta verdiğimiz şeye, nükleer konusunda. Batılılar, özellikle de ABD, birkaç kez, söylentiye göre birkaç kez üst düzeyde, en üst düzeyde Rusya'yı uyarmış. Mışlı geçmiş, evet mışlı geçmiş. Çünkü bunu kesin olarak bilmiyoruz, ama uzmanlar çok sık bunu tekrarlamaya başladılar. Özellikle bu hafta içinde. Putin'i nasıl vazgeçirmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri yönetimi? Şöyle diyor. Ben bütün Rusya'daki nükleer hareketleri izliyorum. Nükleer silahların nerede olduğunu, buna başvurma durumunda o bölgedeki hareketleri vesaire göreceğimi, uydular yardımıyla ve başka yardımlar, başka derken sık sık şeyi de vurgulamaya başladılar. Son zamanlarda ima etmeye başladılar. Yani Rusya yönetiminde de bizim bilgi kaynaklarımız var. Casusluk, başka bir şey bilemiyorum. Dolayısıyla nükleeri daha Rusya kullanmadan bile biz karşı adım atabiliriz, orayı vurabiliriz. Vurabiliriz derken ABD'nin nükleer silah kullanmasından değil, nükleer olmayan silahla da orayı vurabileceklerini, ya da bir başka Rusya birliğini, Rusya'nın önemli bir şeyini, çok sık geçen bir şey, Rusya'nın Karadeniz filosunu yok edecek adımlar hazırladığı türünden şeyler var, söylentiler var. ABD'nin böyle bir şeyin, nükleer düğmeye basmanın Moskova açısından, Putin açısından gündeme gelmesi durumunda, en fazlası da bu tehdidin en fazlası da şu, yine dile getirilen kulislerde, Putin, biz senin nerede olduğunu, nereye gittiğini de biliyoruz. Dolayısıyla sığınağını da biliyoruz. Böyle bir durumda sen de can güvenliğini koruyamayabilirsin türünden. Bu pek çok kaynakta Batı'nın, özellikle de ABD'nin Rusya'ya ilettiği mesaj arasında, elbette bunu görmemiz, bilmemiz mümkün değil, ama bunları basit bir söylenti olarak görmek de mümkün değil. Onun için sizle paylaşıyorum ve ondan dolayı, her ne kadar nükleer ihtimali, savaş ihtimali hiç yok denemese de, daha çok tartışılsa da, yine de Putin'in bunlardan çekinme ihtimali üzerinde de bunların konuşulduğunu da bilin istedim. Bir son bir gelişmeyi de ekleyeyim. Bugünkü haberler arasında T24'te de vardı. Dikkatinizi çekmiş olabilir. Bir İngiliz gazetesinde, Times'ta şöyle bir şey geçti. Rusya nükleer bir talim için Karadeniz'de bir şey düzenliyor. Bir etkinlik düzenliyor. Silah testi yapacak. Nükleer silah testi diye doğru değil, sonuçları ne olabilir? Orada yapılabilecek herhangi bir hatanın Rusya'nın kendi kendine vurmasını getirebileceği de söyleniyordu haberde. Ama Türkiye de oraya çok yakın, başka ülkeler de yakın. Karadeniz hepimizin ortak alanı. Dolayısıyla tehlike yoğun. Şimdi buradan geçelim Moskova'daki ilhak törenlerine, o bayram havasına ve oradan da Ukrayna'ya geçeceğiz. Şimdi Moskova'da birkaç gün önce görkemli törenler düzenlendi. Kremlin'in o meşhur salonu, Georgievski salonu. Orada yüzlerce insan, Rusya iktidarından yüzlerce insan bir araya geldi. Yine o altın kapılar açıldı ve Putin oraya girdi. Ve konuşmasında defalarca insanlar Putin'i alkışlayarak desteklediler. Ayağa kalkarak desteklediler. Başka türlü de bir şey yapamazlardı. Şu anda ekranda o Rusya'ya katılan 4 bölgenin Rusya yanlısı liderlerini görüyorsunuz. Anlaşmalar imzalandı vesaire. Prosedür tamamlandı yani. Ama katılanları ben çok dikkatli izledim. Saatlerce bu tür şeyler gerek o gün Kremlin'de yapılan tören, bir de akşam Kızıl Meydan'da bir bayram havası oluşturmaya çalıştılar ama neşeli yüzler hemen hemen yok gibiydi. Bayağı gergindi çünkü savaş gerçekten ciddi bilanço çıkardı. Rusya'nın kendi içine de geri adım da atamıyor Putin ve bu iş nereye kadar varacak bilmiyoruz. Ve bu kararlardan çok kısa bir süre sonra, yani daha bir gün bile geçmedi resmileşmesinin, bu bölgelerin Rusya Federasyonu'na katılmasının üzerinden bir gün bile geçmeden Ukrayna'dan bir haber geldi. Bu Donetsk ve Luhansk'ın arasında bir köprü gibi bulunan önemli bir kent. Eski adıyla Krasny Liman, yani Kızıl Liman, yeni adıyla sadece Liman. Bu kent el değiştiriverdi. Yani Rusya Federasyonu'na bir gün bile bağlı kalmadı. Bir anda Ukrayna birlikleri buraya aldı. Aynı zamanda Herson'da da Rusya birlikleri ilerliyor. Şimdi bu demin söylediğim nükleer konusu da biraz da buradan çıkıyor. Ukrayna bunu dinlemiyor. Rusya'nın aldığı kararı dinlemiyor ve o topraklar zaten benim kardeşim, ben alırım buraları diyor. Ve alıyor da bazı bölgeleri. Atağının da devam ettiği bugünlerde söyleniyor. Bu durumda Rusya ne yapacak? Şu an bazı bölgelerden geri çekiliyor askerleri. Daha şiddetli yöntemlere başvuracak mı, nükleer de dahil? Bu tartışma sürüyor. Şimdi Zelenski'ye gelelim. Zelenski'nin iki hamlesi vardı. Bir, NATO'ya katılmak istiyoruz dedi. Şimdi bu hamle daha çok siyasi bir hamle, dikkat çekme hamlesi. Evet, gerçi bugünlerde NATO'nun yanlış hatırlamıyorsam, yenileri çıkmadıysa 9 ülke saydım ben. 9 ülke lideri bunu destekledi. Evet dedi, haklı. Ya bunlar arasında işte Baltık ülkeleri, Çekya, Polonya vesaire destekledi. Ama NATO'nun patronu durumundaki ABD pek buna yanaşmadı gibi. Üst düzeyde ve bu arada savunma konularından danışmanı, Beyaz Saray'ın danışmanı Jake Sullivan'ın da böyle bir şeyin gündemde olmayacağını zaten dile getirdi. Zaten savaş halindeki bir ülkeyi NATO'ya üye yapma gibi şeyleri yok. Böyle bir alışkanlıkları yok. Ama bir hamleydi bu. Bir başka hamlesi de şuydu Zelenski'nin. Hatta bunu sadece söylemedi, yazıya da döktü, imzaladı da. Ben Rusya yönetimiyle görüşmelere hazırım, yapabilirim ama bu görüşmeleri şimdiki lider Putin'le yapmayacağım. Putin'den bir sonraki liderle bir araya gelebilirim dedi. Yani Putin'in de gideceği imasıyla dolu ama kendi kararlılığını da vurgulayan, yani Putin varken bizim anlaşmamız söz konusu bile olamaz vurgusunu bu şekilde verdi. Ve bir de tabii ki bu sırada Batı ile Ukrayna ilişkilerinin daha da sıklaşması ve Batı'dan daha fazla silah alınması konusu gündemde. Yani işte çok sık dile getirilen bir şey, 14 uzun menzilli şeyler var ya, HIMARS. 14 HIMARS Rusya'yı bu kadar zorluyorsa bunlardan ve benzerlerinden daha fazla gelmesi kim bilir savaşın dengesini ne kadar değiştirebilir türünden şeyler, söylentiler yoğun. Burada tabii ki Rusya ordusunun durumu da önemli. Batı Rusya ordusunun zaaflarını iyi inceliyor, biliyor ve bu zaaflardan yararlanmaya çalışıyor. Ukrayna ordusu açısından da bu zaafların üzerine gitmek önemli. Bu zaaflar sadece Batı'da ve Ukrayna'da tartışılmıyor. Bu zaaflar Rusya'nın içinde de, silahlı kuvvetlerin durumu açısından Rusya'nın içinde de tartışılmaya başlanıyor. Şimdi Rusya ordusu dedik, Rusya silahlı kuvvetlerinin son dönemdeki başarısızlıkları dedik. Bu iş artık Rusya'da da tartışılıyor. Aslında başından beri tabii ki tartışılıyordu ama şu anda bugünlerde, bu son birkaç günde su yüzüne çıkan tartışmalar var. Yapılan sert açıklamalar, eleştiriler var. alenen Rusya ordusunu eleştirenler var. Kim mi? Şimdi bu eleştirilerden ilkini açıkça dile getiren, daha önceki programlarımızda da birkaç defa bahsettiğimiz, kendisinden bahsettiğimiz son dönemlerin ne diyelim, yükselen yıldızı mı diyelim, Çeçenistan lideri Ramzan Kadyrov veya bizdeki deyişiyle Ramazan Kadyrov. Ne dersiniz deyin, kendisi ekranda gördüğünüz kişi değişmiyor. Gücünün arttığı söyleniyor, savaşa da birlikler gönderdiği söyleniyor ve geçen gün işte gayet sinirli bir şekilde sosyal medya hesaplarından duyurdu. Rusya ordusunun durumunu eleştirdi ve burada isim verdi. Bir general ismi verdi. Limanın kaybedilmesinde Alexander Lapin diye bir generalin kendi uyarısını dinlemediği ve belli göz göre göre orayı kaybettiğini söylemekle de kalmadı. Ne dedi? Ben bunu Genelkurmay Başkanı'na da söylemiştim zamanında. Yani Gerasimova, Genelkurmay Başkanı'na da söylemiştim. O da kulak asmadı. Ne biçim ordu yönetimi dedi. Bundan bir süre sonra ikinci bir kişi daha çıktı ve Kadyrov'u destekledi. O da son zamanların yükselen yıldızı. O da hani çok tartışılan şu paralı asker grubu var ya, organizasyonu Wagner. O Wagner'in kurucusu, patronu Yevgeni Prigojin. Onu da verelim arkadaşlar. Onun evet, Putin'in arkasından şu anda görüyorsunuz bir imza töreninde. Bu Prigojin de böyle bir iş zamanında Putin'in aşçısı diye biz onu biliyorduk ama şu anda ek bir silahlı kuvvetlerin lideri olmaktan öte bir de böyle eleştirilerle falan savunma bakanlığına oynuyor diye şeyler var, iddialar var. En azından bunu da aktarmış olalım. Bu ikisi de Rusya ordusunu eleştirdi. Tabii daha sonradan bunu, tabii ki biz bunu milli güvenlik için yapıyoruz, liderimize bağlıyız falan diye bir çerçeveye aldılar ama eleştiri eleştiridir. Ve Rusya ordusunda geçenlerde bir savunma bakan yardımcısı, lojistikten sorumlu, görevden alınmıştı. Yeni şeylerin de gündeme gelebileceği, zaten şu anda gündemde olduğu, savunma bakanı Şoygu da dahil ama bunların moral faktörünü düşünerek, moral bozmasın daha fazla diye, şu anda hayata geçirilmediği söyleniyor en azından. Böyle bir karışıklığa da dikkat çekelim. Ve bugünkü gündemimizde açıkçası benim açımdan en, ne diyelim, karışık konuya gelelim. Çok iyi bilmediğim, uzmanı olmadığım bir konu, onun için çok okudum. Bir şeyleri size aktaracağım. Biraz da karışık şeyler, o da nedir? Şu Baltık Denizi civarında İsveç'in ve Danimarka'nın açıklamalarıyla da öğrendiğimiz iki gaz boru hattı, Rusya'dan Avrupa'ya giden iki gaz boru hattındaki aynı anda gerçekleşen 26 Eylül patlamaları, sabotaj diyebiliriz sanki buna. Yine de kanıtlanmış bir şey değil, uluslararası araştırma gerekiyor vesaire. Peki öyle bırakalım, görüntüyü izliyorsunuz. Böyle bir görüntü çok yaygınlaştı dünyada. Ne oldu şimdi? Kısaca onu özetleyeyim ben. Kimin yaptığı, neden yaptığı konusu gerçekten soru işareti içinde. Ben de bunu olabildiğince net bir şekilde, tarafsız bir şekilde söyleyeceğim. Zaten aslında bizim başından beri bu konularda taraf olmamız söz konusu değil. Savaşı da haftalarca burada anlatırken biliyorsunuz, savaşın çıkmasındaki faktörler arasında Batı'nın sorumluluğunu da defalarca altını çizdik ama savaşı başlatanın Putin olduğunu da söyleyerek, yani tarafsızlık zaten gazeteciliğin vazgeçilmez ilkelerinden biri. Şimdi burada 4 hat uzanıyor. Daha doğrusu şöyle, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 diye iki hat gidiyor ama bu iki hat da kendi aralarında ikişer boruyla birlikte buraya uzanıyor. Kuzey Akım 1'in iki borusunda da aynı anda bir sızıntı başladı. Kuzey Akım 2, ki o gündeme gelmemişti, bu savaşın başlamasından iki gün önce yıllardan beri tartışılan bir konuydu da Rusya ne zaman bu Donetsk ile Luhansk'ı ayrı devlet olarak kabul etti, Almanya son noktayı koydu, tamam dedi, ben bu hattın açılmasını bile istemiyorum dedi. Onun da iki hattı vardı, o iki hattan biri sağlam, diğeri orada da aynı şekilde sızıntı oldu. Küçük bir alanda oldu bunlar, yani bir tür terör, bu Putin'in sözü, haklı da olabilir büyük ihtimalle Putin, bir tür terör eylemi ya da bir sabotaj. Bunun sonucunda böyle olmuş olabilir. Tabii olayın ekolojik sorunları ayrı bir şey ama bu sızıntı, yani şunu söylemek gerekiyor yine uzmanların dediğine göre, bu bir petrol borusu patlaması gibi değil. O derece yıkıcı sonuçlar yok. O bölgede özellikle gemi falan geçmediği için, batmadığı için o doğal gazın çıkması, havaya karışması vesaire daha az hasarla gerçekleşen şeyler ama bütün bunların saptanması gerekiyor. Şimdi bu birkaç şeyi gündeme getirdi. Son zamanlarda zaten büyük bir gerilim yaşayan Avrupa-Rusya hattında yıllardan beri, 10 yıllardan beri istikrarı sağlayan en önemli şey neydi biliyor musunuz? Enerji alışverişi. Rusya'dan 10 yıllardır Batı enerji alırdı. Rusya onlara enerji satardı. Karşılıklı çıkarlara dayanan böyle bir ilişki Avrupa-Rusya düzleminde istikrarın temel zeminiydi aslında. ABD'nin pek hoşuna gitmezdi ama temel zeminiydi. Şu son gelişmeler, savaş vesaire derken son zamanlarda bu zemin kaydı ve Rusya petrol ve gazını Avrupa'ya satamayacak duruma gelebilir en azından birkaç yıl içinde. Petrolde daha hızlı önlem alıyor Batı. Gazda biraz daha durum zor. Özellikle Almanya daha zorda. Şimdi bütün bu olaylar, bu patlamalar, sızıntılar kimin çıkarına daha çok geliyor? Yani kim yapmış olabilir diye farklı şeyler var. O arada da olaya tuz biber eken bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Blinken dedi ki, yani demeye getirdi ki, ya iyi oldu ya, sonuç olarak bu patlamadan sonra artık Avrupa'nın Rus gazına dönecek falan hali yok. Bağımlılıktan öyle ya da böyle kendiliğinden kurtulmuş oluyor. Önünde büyük perspektifler. Böyle deyince tabii ki Kremlin dedi, ha işte suçlu ortaya çıktı, kendini ele veriyor diye, ama belki o kadar kolay olmayabilir çünkü Batı'da da bunu Rusya'nın yaptığı görüşü çok hakim. Neden Rusya yapmış olabilir diyor Batılılar. Şimdi bir Batı ile Rusya arasında son 10-12 yıl ciddi enerji tartışmaları var. Bu Rusya'yı da zorluyor. Yaptığı yatırımların karşılığını uzun sürede çıkaracak falan, Rusya da bundan şikayet ediyor. Dolayısıyla bu hattı kapatarak, bir de savaş, yani sonuç olarak savaş var ve savaşta Batı'yı bir ortak bir cephe olarak görüyor Rusya. Batı'yı zor durumda bırakmak için yaptığı bir hata, şey bir eylem de olabilir deniyor. Bunlar tümüyle iddia. Hiçbirisinin hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. Aynı zamanda gazın değeri artabilir. Fiyatı zaten büyük ölçüde artmıştı. Daha da artabilir iddiaları da var. Hatta o kadar çok şey okudum ki bunlardan bir tanesinde şey diyor. Ya bazen savaşta olur bunlar. Yani bir ülke bir hamle yapar. Ciddi bir hamle yapar ama o döner dolaşır kendisini vurur diye, buna da örnek olarak şey vermişler. Savaşın o 2014 civarında biliyorsunuz bir Malezya uçağı düşürüldü. Yani kanıtlanmadı diyelim ama Rusya silahlarıyla, Rusya yanlısı o ayrılıkçı bölgelerden, o Rus azınlıktan ateşlendiği vesaire ortaya çıktığı gibi Rusya zor duruma düştü ama işte bazen böyle şeyler de olabiliyor. Yorumları da var. Tabii ki bir de şey var. Rusya eğer gaz veremezse tabii yükümlülük var. Onun ödemeleri vesaire yükümlülükleri var. Force majeure işte, yani bundan büyük force majeure mu olur? Dört hattan bir tanesi kaldı. Diğer üçü, yani yapacak bir şey yok. Dolayısıyla ceza ödemesi gündeme gelmeyecek diyenler falan var. Yani bu konuda şeyler, iddialar çok fazla. Tamir edilebilir mi? Evet, ama onun maddi şeyinin karşılanması lazım ve tamirin bazılarına göre yaklaşık bir yıl falan sürebileceği söyleniyor. Belki de zaten Kuzey Akım 2 hiç başlamamıştı. Kuzey Akım 1 de tek hattıyla belki kalabilir. Gerçi batıya giden bir hat daha var. Avrupa hattı var. Ama o da Polonya'dan geçiyor. Ha bir de bu patlama Polonya ile Norveç arasındaki hattın açıldığı gün olması da Rusya'ya karşı kullanılıyor. Böyle karışık denklemler var. Bir de Türkiye üzerinden giden o eski Güney Akım denilen, şimdi Türk Akımı denilen, biliyorsunuz onun da iki şeyi var, hattı var. Bir tanesi Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılıyor. Diğeri az sayıda AB üyesi ülkenin ihtiyaçlarını karşılıyor ama yeterli olmuyor. Böyle karışık bir şey var ve Avrupa Birliği artık bunu kabul etmek zorunda mı bilemiyorum ama Almanya başta olmak üzere ciddi bir telaş var. Evet, galiba bu yılı geçirecekler gibi iyi kötü, ama bir sonraki kış, bir sonraki yani 2023-24 kışı çok zor olabilir türünden öngörüler çoğalıyor. Dediğim gibi karışık bir konu. Bu konuda böyle iddiaları sadece aktarayım ve artık programın sonuna gelelim. O sonunda ne dedik biz? Ortalık karıştı. Rusya giderek yalnızlaşıyor ve yalnızlaşan Rusya'nın artık sadece Batı vesaire değil, kendisine yakın gördüğü, geçen programda da söyledik, Çin gibi, Hindistan gibi ülkelerle de, ki onlara çok önem veriyor gerçekten, hem siyasi olarak hem ekonomik olarak onlarla ilişkilerine, onlardan da şu ya da bu şekilde uyarılar geliyor. Hele hele o programın başında söylediğimiz nükleer kullanırsa düşünsenize, yani o tür ülkeler, Türkiye vesaire pek çok şeyi karşısına alacak. Hatta ülke içinde bile nükleer kullandıktan sonra iç dengeler değişebilir diyenler falan var. Ama sonuçta Putin iktidarının bir yalnızlaşma sürecinin altını çizelim. Şu an diyalog kurduğu çok fazla bir ülke kalmadı, çok fazla lider kalmadı. Fotoğrafta gördüğünüz gibi, ekranda gördüğünüz gibi en çok, en iyi anlaştığı herhalde Erdoğan. Türkiye lideri Erdoğan, bu arada Putin'in yarın doğum günü, mutlaka Erdoğan da mesaj göndermiştir, gönderecektir. Bakacağız, bir geniş bir toplantı da olacağı benziyor Petersburg'da. Şimdi uluslararası gelişmeler, açıklamalar hep böyle Putin'in çoğunlukla eleştirilmesine yönelik ve bu arada pek fazla da su yüzüne çıkmayan temaslar da oluyor. Örneğin bugünlerde Andrei Yermak, Ukrayna Başkanlık Dairesinin başkanı Andrei Yermak İstanbul'a geldi. Hatta Zelenski'nin, başkan Zelenski'nin eşi Alona Zelenska'ya da geldi ve muhataplarıyla görüşmeler yaptılar. Orada bir esir konusu gündemdeydi, biliyorsunuz esirler, Ukraynalı esirler Türkiye'ye gönderilmişti. 215 kadar esir, esir değişimiyle ilgili görüşmeler yaptılar. Bu Azov komutanları diyorlar, onlarla görüşmeler yaptılar. O arada Andrei Yermak'ın demin sözünü ettiğimiz Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la da bir görüşmesi oldu. Ne oldu? Neler ayrıntılar bilmiyoruz. Artı Sullivan'ın ve Yermak'ın da birer birer ayrıca İbrahim Kalın da görüşmesi oldu. Yine bunların da içeriğiyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ama bir şey daha, başka bir alanda çıkan bir haber de iki gündür gündemde, biliyorsunuz. Türkiye Rusya'dan gaz konusunda bir anlayış beklentisi içinde. Hangi anlayış bu? Neyin anlayışı? İlk çıkan haberleri görmüşsünüzdür. Ya biz bu ödemeleri sonra yapsak, gaz ödemelerini. Rusya'dan gaz alıyoruz ve onun ödemelerini ne bileyim 2024'te yapsak. Böyle çıktı haber, sonra ona yönelik yalanlamalar falan da oldu. Ama fiyatta ciddi bir pazarlığa oturmak istediği Türkiye'nin ve Rusya'nın şu anda buna yanaşmadığı ortada. Bu bir seçim yatırımı olarak gündeme de gelebilir. Rusya şu ya da bu şekilde, Putin yani, bunu kabul de edebilir. Bilemiyoruz ama sonuçta Erdoğan bir denge götürmeye çalışıyor. Çok zor artık bu dengeyi götürmek ama bir şeyi götürmeye çalışıyor. Ukrayna ile bir taraftan işte oraya bayraktarları gönderiyor, askeri işbirliği vesaire diyor ama Rusya ile de hem siyasi ilişkileri var, diplomatik ilişkiler çeşitli bölgesel konularda, hem Rusya ile ticaret çok önemlidir falan diyor, bir denge. Ama şu anda özellikle de Rusya ile NATO arasında bu kadar büyük gerginliğin çıktığı ortamda bu dengeyi yürütmek gerçekten çok büyük marifet ve marifetli de olsanız, gerçekten geleceğe bakacak olursak, belki de yakın geleceğe, Erdoğan'ın Ukrayna Rusya arasındaki bu denge yi sağlama, o dengeden ilerleme hamlesi, yürüyüşü gerçekten zor, hatta çok zor.